Kitabın adı Kayıp Sembol. Yazarı Dan Brown. 21. Ayrım. 43. Bölüm. Langdon uzun tünelde tek kelime etmeden yürürken Warren Bellamy'nin hızlı adımlarına yetişmeye çalışıyordu. Kongre binasının mimarı şimdiye kadar Langdon'a neler olup bittiğini açıklamaktan çok bu taş piramidi Sato'dan uzaklaştırmakla meşgul olmuştu. Langdon, hayal edebileceklerinin ötesinde bir şeylerin döndüğünü gitgide daha iyi kavruyordu. CIA, Kongre binasının mimarı, 33. dereceden 2 mason. Langdon'ın cep telefonunun tiz sesi ortamı gerdi. Telefonunu ceketinden çıkardı, tereddütle cevap verdi. Alo? Ürkütücü ve tanıdık bir fısıltı konuşuyordu. Profesör, yanınızda beklenmedik birinin olduğunu duydum. Langdon içinin ürperdiğini hissetti. Peter nerede derken kelimeleri kapalı tünelde yankılandı. Endişeli görünen Warren Bellamy ona bir bakış attı ve yürümeye devam etmesini işaret etti. Ses, merak etme dedi. Size söylediğim gibi, Peter güvende. Tanrı aşkına sen onun elini kestin. Doktora ihtiyacı var. Adam, bir rahibe ihtiyacı var diye yanıtladı. Ama siz onu kurtarabilirsiniz. Dediklerimi yaparsanız Peter yaşar. Size söz veriyorum. Bir delinin verdiği sözlerin benim için anlamı yok. Deli mi? Profesör eminim bu akşam eski usullere bağlı kalarak gösterdiğim saygıyı takdir etmişsinizdir. Gizemler eli sizi bir kapıya, eski bilgeliğin örtüsünü kaldırmayı vaat eden piramide götürdü. Bunun sizde olduğunu biliyorum. Langdon, bunun mason piramidi olduğunu mu sanıyorsun diye sordu. Bir taş parçası. Hattın diğer ucunda bir sessizlik oldu. Bay Langdon, aptalı oynayamayacak kadar akıllısınız. Bu akşam neyi ortaya çıkardığınızı gayet iyi biliyorsunuz. Nüfuslu bir masonun Washington DC'nin göbeğinde sakladığı taş bir piramit. Bir efsanenin peşinden koşuyorsun. Peter sana her ne anlattıysa korkudan öyle söylemiştir. Mason piramidi efsanesi bir hayal ürünüdür. Masonlar gizli bilgeliği korumak için asla bir piramit inşa etmediler. Bunu yapmış olsalar bile bu piramit sandığın şey olamayacak kadar küçük. Adam kendi kendine güldü. Görüyorum ki Peter size çok az şey anlatmış. Yine de Bay Langdon, şu an elinizde bulunan şeyin ne olduğuna ister inanın, ister inanmayın dediklerimi yapacaksınız. Yanınızdaki piramidin üzerinde şifrelenmiş bir yazı olduğunu çok iyi biliyorum. O yazıyı benim için deşifre edeceksiniz. İşte ancak o zaman Peter Solomon'u size geri veririm. Langdon, bu yazının her neyi meydana çıkardığına inanıyorsan şunu bil ki yazan şey antik gizemler olmayacak dedi. Adam, elbette diye cevap verdi. Gizemler küçük bir taş piramidin üstüne yazılamayacak kadar engin. Cevabı Langdon'ı hazırlıksız yakalamıştı. Ama eğer bu yazı antik gizemleri anlatmıyorsa bu piramit de mason piramidi değil. Efsane mason piramidinin antik gizemleri korumak için inşa edildiğini açıkça belirtiyor. Şimdi adamın sesi küçümseyiciydi. Bay Langdon, mason piramidi antik gizemleri saklamak için inşa edildi ama henüz kavrayamadığınız bir özelliği var. Peter size hiç bahsetmedi mi? Mason piramidinin gücü gizemlerinde değil, gizemlerin gömülü olduğu gizli yeri meydana çıkarmasındadır. Langdon durumu sonradan anlamıştı. Ses, yazıyı deşifre edin diye devam etti. Size insanlığın en büyük hazinesinin nerede saklandığını söyleyecektir. Kahkaha attı. Peter size hazinenin kendisini emanet etmedi, profesör. Langdon tünelde yürürken aniden durdu. Bekle, piramidin bir harita olduğunu mu söylüyorsun? Yerinden sıçrayarak duran Bellamy'nin yüzünde hem şaşkınlık hem de dehşet ifadesi vardı. Arayan kişinin bam teline bastığı belli oluyordu. Piramit bir harita. Ses, bu harita diye fısıldadı veya piramit veya kapı veya her ne demeyi seçersen. Çok uzun zaman önce antik gizemlerin saklandığı yeri emniyete almak için, tarihte kaybolmaması için yapılmıştı. 16 sembolden oluşan bir dizgi. Pek de haritaya benzemiyor. Görüntü yanıltıcı olabilir profesör ama yine de o yazıyı okuma gücü sadece sizin elinizde. Basit şifreyi gözünün önünde canlandıran Langdon, yanılıyorsun diye çıkıştı. Bu yazıyı herhangi biri deşifre edebilir. O kadar karmaşık değil. Sanırım piramitte gözün gördüğünden daha fazlası var. yine de kapak taşı, yalnızca sizde. Langdon çantasındaki küçük kapak taşını hayal etti. Kaostan çıkan düzen. Artık neye inanacağını bilmiyordu ama çantasındaki taş piramit her geçen dakika biraz daha ağırlaşıyordu. Langdon'ın endişeyle nefes alıp verişini dinlemekten zevk alan Malak telefonu kulağına dayadı. Şimdi yapmam gereken işler var profesör. Sizin de öyle. Haritayı çözer çözmez beni arayın. Saklandığı yere birlikte gidip değiş tokuş yaparız. Tüm çağların bilgeliğine karşılık Peter'ın hayatı. Langdon hiçbir şey yapmayacağım diye üsteledi. Özellikle de Peter'ın hala hayatta olduğunu kanıtlamazsan. Beni sınamamanızı öneririm. Büyük bir planın küçük bir parçasısınız. Bana itaat etmezseniz veya beni bulmaya kalkışırsanız Peter ölür. Buna yemin ederim. Benim anladığım kadarıyla Peter çoktan öldü. Oldukça canlı profesör ama çaresizce yardımınızı bekliyor. Senin aradığın ne? Langdon telefona bağırmıştı. Malak cevap vermeden önce sustu. Pek çok insan antik gizemlerin peşine düşüp gücü üzerine tartışmalar yaptı. Bu akşam gizemlerin gerçek olduğunu kanıtlayacağım. Langdon konuşmuyordu. Malak, haritayı hemen çözmeye başlamanızı öneriyorum dedi. O bilgiye bugün ihtiyacım var. Bugün mü? Saat 9'u geçti. Kesinlikle. Tempus fugit. Yazarın notu. Zaman uçup gidiyor. 44. Bölüm. New Yorklu editör Jonas Folkman telefonu çaldığında Manhattan'daki ofisinin ışıklarını kapatmak üzereydi. Bu saatte kimseye cevap vermeye niyeti yoktu ama sonra ekranda arayanın kim olduğunu gördü. Ahizeye uzanırken iyi bir şey olmalı diye düşündü. Folkman şakayla karışık bir tonla kitaplarınızı hala biz mi basıyoruz diye sordu. Jonas, Robert Langdon'un sesi endişeliydi. Tanrı'ya şükürler olsun, yardımına ihtiyacım var. Folkman'ın neşesi yerine gelmişti. Bana düzeltmem için yüzlerce sayfamı gönderiyorsun Robert, nihayet. Hayır, bilgiye ihtiyacım var. Geçen yıl Catherine Solomon isminde bir bilim insanıyla görüşmeni sağlamıştım. Peter Solomon'un kız kardeşi, hatırladın mı? Folkman kaşlarını çattı. Sayfa göndermiyor. Noetik bilim dalındaki bir çalışma için yayıncı arıyordu. Onu hatırladın mı? Folkman gözlerini devirdi. Tabii hatırlıyorum ve o tanıştırma için milyonlarca teşekkürler. Araştırmasının sonuçlarını okumamı reddetmekle kalmadı, gelecekteki sihirli bir tarihe kadar da herhangi bir şey yayınlamak istemedi. Jonas beni dinle, vaktim yok. Catherine'in telefon numarasına ihtiyacım var. Hemen, sende var mı? Seni uyarmam gerek. Fazlasıyla çaresiz davranıyorsun. Çok güzel bir kadın ama onu bu halinle etkilemen... Şaka yapmıyorum Jonas. Telefonla şimdi ihtiyacım var. Tamam, bekle. Langdon'ın ne zaman ciddi olduğunu anlayacak kadar uzun süredir arkadaştılar. Jonas bir arama penceresine Catherine Solomon'un ismini yazdı ve şirketin e-posta sunucusunu taramaya başladı. Folkman, arıyorum dedi. Ve belki önemli değil ama Harvard havuzundan aramasan iyi edersin. Sesin tımarhaneden geliyor gibi. Havuzda değilim. ABD Kongre binasının altındaki bir tüneldeyim. Folkman onun sesinden şaka yapmadığını anladı. Bu adamın nesi var? Robert, neden evde oturup yazamıyorsun? Bilgisayarı bipledi. Tamam bekle, numarayı buldum. Eski e-postayı sonuna kadar inceledi. Galiba sadece cep telefonu var. Onu ver. Folkman ona numarayı verdi. Langdon müteşekkir bir sesle, teşekkürler Jones dedi. Sana bir iyilik borçluyum. Bana bir kitap taslağı borçlusun Robert. Ne kadar sürecek? Hat kapanmıştı. Ahizeye bakan Folkman başını iki yana salladı. Yazarlar olmasa kitap yayınlamak çok kolay olacaktı. 45. Bölüm. Catherine Solomon telefonunu arayanın ismini gördüğünde kim olduğunu sonradan anladı. Önce Dr. Abaddon'la birlikte neden geciktiklerini haber vermek için Trish'in aradığını sanmıştı. Ama arayan Trish değildi. İlgisi yoktu. Catherine'in dudaklarında utangaç bir tebessüm belirdi. Bu akşam daha garip olabilir miydi acaba? Telefonun kapağını açtı. Neşeyle, dur söyleme dedi. Kitap kurdu genç erkek, bekar noetik bilim insanını arıyor. Catherine, derinden gelen ses Robert Langdon'a aitti. Tanrı'ya şükürler olsun, iyisin. Şaşırarak, "Elbette iyiyim," diye cevap verdi. "Geçen yaz Peter'ın evindeki partiden sonra beni bir daha hiç aramamanı saymazsak." "Bu akşam bir şey oldu. Lütfen dinle." Normalde akıcı olan ses tonu çatlak geliyordu. "Sana bunu söylediğim için çok üzgünüm ama Peter'ın başı ciddi bir şekilde dertte." Catherine'in tebessümü kayboldu. "Sen neden bahsediyorsun?" "Peter..." Langdon doğru kelimeyi arar gibi duraksadı. "Nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum ama o kaçırıldı. Nasıl ve kimin yaptığından emin değilim ama..." Catherine, "Kaçırıldı mı?" diye sordu. "Robert, beni korkutuyorsun. Kaçırıldı mı? Nereye?" "Bir yerde tutuluyor." Langdon'ın sesi mahcup olmuş gibi çatlak çıkmıştı. "Bugün erken saatlerde veya dün kaçırılmış olmalı." Catherine öfkeyle, "Bu hiç komik değil," diye çıkıştı. "Ağabeyimin bir şeyi yok. Onunla 15 dakika önce konuştum."
"Konuştun mu?"
Langdon'ın sesinden şaşırdığı anlaşılıyordu. "Evet, laboratuvara geldiğini söyleyen bir kısa mesaj gönderdi."
"Mesaj gönderdi."
Langdon sesli düşünmüştü. "Ama sesini duymadın, değil mi?"
"Hayır ama..."
"Beni dinle. Aldığın kısa mesaj ağabeyinden gelmiyordu. Peter'ın telefonu birisinin elinde. Tehlikeli biri. Her kimse bu akşam beni kandırıp Washington'a getirtti."
"Kandırdı mı?
Söylediklerin hiç mantıklı gelmiyor." "Biliyorum, çok üzgünüm." Langdon'ın kafasının karışması ondan beklenmedik bir şeydi. "Catherine, tehlikede olabilirsin."
Catherine Solomon, Langdon'ın böyle bir konuda şaka yapmayacağını biliyordu. Ama adam aklını kaçırmış gibi konuşuyordu.
"Ben iyiyim," dedi. "Güvenli bir binanın içindeyim."
"Bana Peter'ın telefonundan gelen mesajı okusana lütfen."
Catherine şaşkınlıkla kısa mesajı açtı. Langdon'a okurken, Dr. Abaddon'dan bahsettiği kısma geldiğinde içinin ürperdiğini hissetti. "Müsaitse Dr. Abaddon içeride bize katılsın. Ona güvenim tam."
"Aman Tanrım!" Langdon'ın sesi korku doluydu.
"Bu adamı içeri mi davet ettin?"
"Evet, asistanım onu almaya lobiye gitti. Her an gelebilirler."
Langdon, "Catherine, dışarı çık," diye bağırdı. "Şimdi!"
SMSC'nin diğer ucunda güvenlik odasında çalan telefon, Redskins maçının sesini bastırdı. Görevli kulaklıklarını bir kez daha isteksizce çıkardı. "Lobi," diye cevap verdi. "Ben Kyle."
"Kyle, ben Catherine Solomon."
Kadının sesi oldukça endişeliydi.
"Efendim, ağabeyiniz henüz..."
"Trish nerede?" diye sordu. "Onu monitörden görebiliyor musun?"
Görevli ekranlara bakmak için sandalyesini döndürdü.
"Hala küpe gelmedi mi?"
"Hayır," diye bağıran Catherine dehşete kapılmıştı.
Görevli Catherine Solomon'un koşuyormuş gibi nefes nefese kaldığını fark etti.
"Orada neler oluyor?"
Görevli hemen görüntü kumandasıyla dijital kayıtları hızla taradı.
"Tamam, bekleyin, geri sarıyorum."
"Trish'i misafirinizle birlikte lobiden çıkarken görüyorum. Sokakta yürüyorlar. İleri sarıyorum. Tamam, ıslak bölmeye giriyorlar. İleri sarıyorum. Tamam, bir dakika önce ıslak bölmeden çıkmışlar. Aşağıya iniyorlar."
Görüntüyü yavaşlatıp başını uzattı.
"Bir dakika, bu tuhaf."
"Ne?"
"Beyefendi ıslak bölmeden yalnız çıkıyor."
"Trish içeride mi kalmış?"
"Evet, öyle görünüyor. Şimdi konuğunuzu izliyorum. Koridorda tek başına yürüyor."
Catherine çıldırmış bir halde, "Trish nerede?" diye sordu.
"Görüntü kayıtlarında onu görmüyorum," diye cevap verirken sesinde endişeli bir hava vardı. Ekrana yeniden baktığında adamın ceket kollarının ıslanmış olduğunu gördü. Dirseklerine kadar.
Islak bölmede ne halt etti bu?
Görevli kararlı adımlarla koridordan 5. bölmeye doğru yürüyen adamı seyretti. Elinde anahtar karta benzeyen bir şey tutuyordu. Görevli ensesindeki tüylerin diken diken olduğunu hissetti. "Bayan Solomon, ciddi bir sorunumuz var." Bu akşam Catherine Solomon için ilklerin akşamıydı. 2 yıldır cep telefonunu boşlukta hiç kullanmamıştı. Bu boşlukta son sürat koştuğu da olmamıştı. Ama şu an Catherine cep telefonunu kulağına bastırmış, halının sonsuz uzunluğunda gözü kapalı koşuyordu. Ayağı halıdan her çıktığında yönünü düzeltip kör karanlıkta koşmaya devam etti. Catherine görevliye, "Şimdi nerede?" diye sordu. Görevli, "Kontrol ediyorum," diye cevap verdi. "İleri sarıyorum. Tamam, koridordan 5. bölmeye doğru yürüyor." Daha hızlı koşan Catherine, içeride kapana kısılmadan önce çıkışa ulaşmayı umut etti. 5. bölmenin girişine varması ne kadar sürer? Görevli duraksadı.
Efendim anlamadınız. Hala ileri sarıyorum. Bunlar kaydedilmiş görüntüler. Yani zaten oldular.
Durdu. Bekleyin, giriş monitöründen kontrol edeyim.
Biraz durduktan sonra, efendim, bayan dünün anahtar kartı yaklaşık bir dakika önce 5. bölmeye giriş yaptığını gösteriyor.
Aniden frenlere asılan Catherine, boşlukta durana kadar kaydı.
Telefona, 5. bölmenin kapısını açmış mı diye fısıldadı.
Görevli çıldırmış bir halde klavyesini tuşluyordu.
Evet, yaklaşık 90 saniye önce girmiş.
Catherine'in vücudu kas katı kesildi. Nefes almıyordu. Etrafındaki karanlık şimdi ona canlıymış gibi geliyordu.
Burada, benimle birlikte.
Catherine bir anda içerideki tek ışığın yanağını aydınlatan telefonundan geldiğini fark etti. Görevliye yardım gönder diye fısıldadı ve Trish'e yardım etmek için ıslak bölmeye git.
Ardından telefonunu usulca kapatarak ışığı söndürdü.
Etrafına mutlak bir karanlık çöktü. Hiç kıpırdamadan durdu ve elinden geldiğince sessiz nefes almaya çalıştı.
Birkaç saniye sonra önünden keskin bir etanol kokusu yükseldi.
Koku arttı. Halıda bir metre kadar ötesindeki bir varlığı hissediyordu.
Bu sessizlikte Catherine'in gümbürdeyerek atan kalbi sanki onu ele verecekti.
Sessizce ayakkabılarını çıkardı ve halıdan sol yana doğru adım attı.
Ayağının altındaki beton zemin soğuktu.
Halıdan iyice uzaklaşmak için bir adım daha attı.
Ayak parmaklarından biri çıtladı.
Bu, sükuneti bozan silah sesi gibiydi.
Birkaç metre ötesinden bir kıyafet hışırtısı karanlıkta üzerine doğru atıldı.
Hemen kaçmaya hazırlanan Catherine geç kalmıştı.
Güçlü bir kol onu yakalayıp zapt etmek için güçlü elleriyle yoklamaya başladı.
Catherine dönerek kaçmaya çalışırken adam eliyle laboratuvar önlüğünden yakaladı ve geriye doğru çekerek kendine yaklaştırdı.
Kollarını geriye çeken Catherine laboratuvar önlüğünden ve adamdan kurtuldu.
Çıkış yolunun hangi yönde olduğunu bilmeden karanlık boşlukta kör gibi koşmaya başladı.
46. Bölüm. Pek çoklarının dünyanın en güzeli olduğunu söylediği odayı barındırmasına rağmen Kongre Kütüphanesi'nin nefes kesen ihtişamı zengin koleksiyonundan daha az bilinir. 800 kilometreden uzun, Washington DC'den Boston'a uzanacak kadar raflarıyla dünyanın en büyük kütüphanesi unvanına sahiptir ve günde 10.000'den fazla katılımla genişlemeye devam etmektedir. Eskiden Thomas Jefferson'ın bilim ve felsefe kitaplarını sakladığı bir depo olan kütüphane, Amerika'nın bilime aktarmaya olan bağlılığını simgeler. Washington'da elektrik bağlanan ilk binalardan biri olan kütüphane, yeni dünyanın karanlığında fener gibi parlar. İsminden de anlaşılacağı gibi, Kongre Kütüphanesi, saygın üyelerinin sokağın hemen karşısındaki binada çalıştığı, Kongre'ye hizmet vermek için kurulmuştu. Kütüphane ile Kongre binası arasındaki bu asırlık bağ, yakın zaman önce fiziki bir bağla pekiştirilmişti. Independence Bulvarı'nın altından geçen uzun bir tünel iki binayı birbirine bağlıyordu. Bu akşam loş ışıklı bu tünelde Warren Bellamy'yi takip eden Robert Langdon, Catherine için duyduğu endişeyi yatıştırmaya çalışıyordu.
O deli laboratuvarında mı?
Langdon sebebini hayal bile etmek istemiyordu. Onu uyarmak için aradığında Catherine'e tam olarak nerede buluşacaklarını söylemişti.
Bu lanet tünel daha ne kadar devam ediyor?
Başı ağrıyordu. Birbiriyle bağlantılı düşünceler zihnine hücum etmişti.
Catherine, Peter, Masonlar, Bellamy, piramitler ve eski kehanet ve bir harita.
Langdon bu düşünceleri zihninden uzaklaştırıp yoluna devam etti.
Bellamy soruları yanıtlayacağına söz verdi.
21. ayrımın sonu. Sayfa 202. Devamı 22. ayrımda.